Biraz alt metinde tarih konuşacağız. Tarihle ilgili en azından müracaat edilmesi gereken 5 kitaptan da bu arada bahsetmiş olacağız. Tarih seküler bir alan uzun süredir. Sezar tarih kazananların tarihidir demiş. Onu seküler hale getiren de bir bakıma Napolyon'dur. Çünkü o papanın kendisine taç takmasına izin vermemişti. O tacı bizatihi kendi elleriyle takmıştır. Tarihin babası sayılan Herodot'a ilk yalancı diyorlar. Her toplum kendi genesisini oluşturmak için kendisine bir başlangıç yaratmak zorunda kalıyor. Bunun içerisinde tabii ki tarih, kültü ve milliyetçilik fikri de var. Kendisine bir başlangıç noktası aramak için muhakkak ki büyük yaratılardan, büyük mitlerden faydalanılıyor. Mesela Yahudiler Ezra'yı bir milat sayıyorlar. Hristiyanlar İsa'nın yani onlar için Tanrı'nın doğumunu milat kabul ediyorlar. Bizde aslına bakarsak Batı gölgesinin dışında pek ehemmiyet verilen bir şey yok. Ne zamanki bir millet yaratılmak istendi daha önemli hale geldi bu alan. Yoksa hükümdarların gölgesinde objektif tarih yazıcılığı diye bir şey söz konusu dahi olamaz. Batı tarihi aşağı kompleksiyle bir mecra yarattı. Bizim gibi doğu toplumlarında hoşuna gitti bu olay. Herhangi bir dala ait kitap aldığınızda elinize psikoloji tarihi, sosyoloji tarihi, felsefe tarihi nereden başladığını görürsünüz. Bu listede yok belki ama William McNeill'ın dünya tarihi var. Bunu bastılar. İncelediğinizde o dünyanın kimlere ait olduğuna şahit olursunuz. Biz bu tarih listesinde çapımızı dar bir çerçevede tutmaya çalışacağız. Geçtiğimiz yüzyılda Anal Okulu'nun yapmaya çalıştığı şeyi Tunuslu İbni Haldun 14. yüzyılda yapmış. Gerek insanın durumunu anlatırken gerekse tekamülcü bakış açısıyla bugün bile hala aşılamamıştır. Fernand Braudel bir anal okulu temsilcisi. Anal okulu 1946'da bir dergi isminden geliyor. Marc Bloch ve Lucien Febvre ilk temsilciler. Braudel sonra katılıyor bu gruba. Açıkçası tarih okuyacaksanız bu kişileri okuyun derim ben. Zira bunlar metot tarihçiliği yaptılar. Disiplinler arasını çok iyi kullandılar. Determinist bir bakış açısının dışında tıpkı İbn Haldun gibi bütünsel bir incelemeye giriştiler. Bizde biraz Halil'in azıcık böyledir. Braudel'in metinleri mesela o kadar uzundur ki bu metinlerde sadece Akdeniz Havzası bile büyük bir yekün tutar. En temiz eserlerinden birisi Uygarlıkların Grameri'dir. Tarihin spekülasyona girişmesi tehlikeli olsa da bir bakıma yazara ve okuyana geniş perspektif kazandırıyor. Şunu unutmayalım. Tarih, zamanın aksak ve tembel safhalarıyla ilgilenmez. Özel bir zamanın incelenmesi hasıl olduğunda kitleler uğruna bireyi katleder. Braudel gibiler bu kısımdan kaçmaya çalışıyor. Yani fotoğrafın çerçeve içine aldığıyla yetinmiyorlar. Bu fotoğrafları çoğaltmaya çalışıyorlar. Sadece kadrajını tuttuğu yakışıklı pozlarla ilgilenmiyorlar. Server Tanelli lise ve üniversitenin başlangıç düzeyinde okunması elverişli çok zevkli bir kitap yazmış. Kısa öz izahlar, nokta atışı nitelemeler ve uzun tutulmayan meseleler biraz da bu nesle uygun görünüyor. Tarihi sevdirecek bir eser. 1972 ile 1975 yıllarında yazılmış bir kültür kitabı niteliğinde ama kesinlikle ders kitabı olarak da okutulabilir. Böyle temayüllere sahip. Listede iki tane uygarlık kavramının adı geçti. Bu biraz izaha muhtaç. Uygarlıkla doğal halin dışındaki barbar olmayan anlaşılıyor ki bu son derece sıkıntılı bir bakış açısı. Burada gelişmiş kavramı devreye girer ki işimiz fazlasıyla çıkmaza giriyor. Bunların hepsi değer yargısı içeren kavramlardır. Bunu bir toplumun kendine has özellikleri diye kotarmaya çalıştılar sonradan. Ama kavram bir kere zehirlendi mi zehri damardan çıkarmak zor olur. Uygarlık kavramı Fransızca'da 18. yüzyılda görünmüş Braudel'e göre. Hadisenin korkunç oluşu buradan geliyor zaten. Civilization kavramı ağır aksak da olsa 16. yüzyıldan beri vakidir. Bunları Braudel uzun uzun anlatıyor. Ölçek batıdır öyle ya da böyle. 1756'da Mirabeau Civilization kelimesini ilk kullanan kişi olarak kabul edilir. Bunlar Rousseau'nun izahlarıyla oluşan doğal hak, doğal insan, saf ilkel gibi uygar olmayanı mühürlemek için kullanışlı olmuştu. Hotantoları ya da pigmeleri haliyle uygar kabul etmeyecekler uzun süre. Bütün bu tartışmaları iki kitapta geniş bir şekilde bulabiliyoruz. Hem uygarlık tarihinde hem de uygarlığın gramerinde. 20. yüzyılı anlamadığımızda içinde yaşadığımız çağı anlamanın imkanı kalmıyor. Hobsbawm'ın kitabı geçtiğimiz yüzyılı 3 başlıkta ele alır. Felaket çağı yani Disaster Age, Altın çağı The Golden Age ve onun kaymaları, krizler de buna dahil. İçinde bulunan çağı her daim bir kriz çağı olarak nitelendirme geleneği kadim Mısır medeniyetinde bile var. Çok abarttıklarını düşünebiliyoruz. Yalnız kitabın başında alıntı yapılan düşünürlerin ifadelerindeki korkuyu hissettiğinizde geride bıraktığımız yüzyıl için böyle olumsuz düşünmek normal. Unutmayalım ki düşünen her zaman tedirgin olmalı. Düşünürü Isaiah Berlin 20. yüzyılı Batı tarihinin en dehşet verici yüzyılı olarak hatırlıyor mesela. Ya da Gombrich nüfusun artışından kaygı duyuyor. Tarihçi Venturi hiçbir zaman 20. yüzyılı anlama çabasının bitmeyeceğini vurguluyor. Habsbawm belleklerin ve dimağların çürüdüğü zamanlar diyor. İlla bir başlangıç olacaksa o da Avusturya veliahtının öldürüldüğü 28 Haziran 1914 gününü baz alıyor. Bizce tam da Nietzsche'nin öldüğü 1900'dür aslında başlangıç. Tarihin bu kadar canlı tutulmasına tarihsel bir bellek arayışının da etkisi var tabii. Kitabımız Sovyet Rusya'nın dağıldığı döneme kadar gelmiş. Bu dönemin leitmotifi her türlü mecrada aşırıya kaçmak. Aşırıya kaçmanın 3 dönüm noktası var. İlk Dünya Savaşı ve Hitler'in 1933'te şansölye olması, diğeri haliyle 2. Dünya Savaşı'dır. Kitabımızı daha iyi anlama adına bu kriz meselesi üzerine düşünmek lazım. The Age of Crisis, özellikle Habsbawm gibi metot tarihçilerin içinde yaşadığımız çağı tanımlarken başvurdukları bir kavramsallaştırma. Marcel Duchamp'ın pisuvarından Andy Warhol'un teneke kutusuna kadar hali pür melalimiz ufukla aramızdaki mesafenin yitimi gibi. Diktatörlerin türeyişinden sanat manifestolarındaki can sıkkınlığına kadar yaşamın, ölümün rafa kaldırışıyla birlikte bütünlüğünden koparılarak küflü parçalara ayrılmasına gidebiliriz. Führer'in kırmızı bitimsiz halısı adeta bilinçlerimize bant çekmiş durumda. Bu bitimsizlik ve parça bütün kopukluğu aklımızın olabildiğince ideolojikleştirilerek yaşayan ölülere dönmesine neden oldu. Şimdi burada olmayan insan için din de bir aparat misyonu üstlendi. Modernizm postmodernizme bir şekilde evrildi. Ama bu tabii bu abartılı bir kavramsallaştırma. Toplum da giderek daha da toplumsallaştı ve birbirinden koptu. Akıl giderek daha fazla kanaatlere feda edildi. Bu arada din de işte omurgasızlık ve Rusocu ritüel içinde eriyip tükendi. Tüm bunların muhasebesini 20. yüzyıl kısa tarihinde bulabiliriz. Goethe diyor ki bu dünyanın büyük yaratıları savaşlar ve kavgalarla yıkıldı ve kim savunup koruduysa en güzel ödülü onlar kazandı. Alexander Shokurov'un Frankofonya isimli bir filmi vardır. Louvre Müzesi'nin ihtişamı bir yerde, 2. Dünya Savaşı manzarası altında müzenin durumu bir yerdedir. Herhangi bir oluşacak saldırı karşısında müzedeki eserlerin koruma altına alınması hususunda savaşta düşman olan bir Nazi subayı ile müze müdürü arasındaki ilişkiyi anlatır. Elbette Avrupa'yı bu filmle günahlarından kurtaramayız. John Lucas 20. yüzyılın sonu kitabında bu günahlardan bahsediyor ve ekliyor. Soğuk savaş aslında bir karşılıklı yanlış anlaşılmaydı. Bu yüzyılı 1914'te başlatıp 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılışına kadar götürüyor. Haliyle temel mesele 2. Dünya Savaşı. Descartes'in bilgimizi şahsa münhasır ve katılımcı saydığından beri tarihte daha modern anlayışta bir daha yaratılan bir şey. Kurgusal pek çok yanı var. Ne kadar paradoks oluşturmaya engel olmaya çalışsa da peçesinin altından gerçek yüzünü görürsünüz. 20. yüzyıl Big Bang türü bir patlamayla başladı onlara göre ve bu sürecin temel belirleyicisi milliyetçilik oldu. Bir önceki yüzyılda Marx henüz ekonomiyi her şeyin temel faktörü sayarken birdenbire mantar gibi milli devletlerin türeyecek olması, insanların bir araya gelerek sürekli kendi genesislerine bir başlangıç aramaları 20. yüzyılın sonu kitabının çarpıcı biçimde ele aldığı bir meseledir. Oral Sender'in siyasi tarihi iki cilt olarak yazılmış. İlki ilk çağlardan 1918'e kadar, yani 1. Dünya Savaşı'nın bitişine kadar geliyor. İkinci cilt ise 1918 ile 1994 arasına tarihlenmiştir. Basit bir biçimi var. Tarihin ne olup olmadığı ile başlıyor. Tarih bir bakıma hareket ve ivme demek. Direkt bağlantıların yanında organik bağlantılar da icap eder. Organik bağdan kastım insanın bizzatı kendi tarihidir. Bu konuya yakın mercek tutmak için mesela Ezel Akay'ın Karagöz ve Hacivat Neden Öldürüldü filmini izleyebilirsiniz. İnsan üzerine bir tarih anlayışı var orada az da olsa. Tarih milliyetçilikten kurtarılabilir mi? O zaman tarihin neredeyse bir manası kalmıyor. Çünkü her millet kendi nazarıyla ele alıyor tarihi. Bizim andığımız bu 5 eserin ortak özelliği biraz daha organik ve insani tarih anlayışını yansıtıyor oluşları. Ama ne olursa olsun tüm bu modern metin uygarlık bakış açısıyla yazılmıştır. İleri ve geri mantığı her zaman celladın baltası gibi insanı ve toplumları öldürmeye hazırdır.